16. ayrım 112. Hukukun temel kavramları sıra sizde kaldı. TAPMM her özel hakkın karşısında kural olarak bir hukuki yükümlülük. Bir kişinin bir şeyi yapması, yapmaması ya da vermesi şeklindeki yükümlülük de yer almaktadır. Örneğin satış sözleşmesinde bir taraf satıcı sattığı malı teslim etmekle yükümlüyken diğer taraf alıcı da kendi edimi olan para borcunu malın bedelini ödemekle yükümlüdür. Anayasadaki genel sınırlamaların haricinde temel hak ve hürriyetler yine anayasada gösterilen hallerde ayrıca özel sınırlamaya da tabi tutulabilmektedir. Örneğin M 23 bölü 3 M 26 bölü 2 M 28 bölü 3, M, 33 bölü 3, M, 34 bölü 2, M, 35 bölü 2, M, 51 bölü 2, M, 63 bölü 2. Anayasanın getirmiş olduğu temel hak ve hürriyetler ile ilgili olan genel sınırlama hakkında bilgi veriniz. Kamu hakları ile ilgili olarak daha kapsamlı bilgi edinebilmek için yararlı bir kaynak olarak Hukukun Temel Kavramları adlı kitaba bakabilirsiniz. Kemal Gözler, Bursa, Ekin Kitabevi, 2010. Özel haklar ve türleri özel hukukun kapsamında eşit durumda olan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bahsettiği haklar özel haklardır. Diğer bir ifadeyle özel haklar, özel hukuk tarafından hak süjesine, yani kişiye tanınan hukuki yetkilerdir. Özel haklar, özel hukuktan doğarlar ve kişilerin birbirlerine karşı sahip oldukları hakları ifade ederler. Genellik ilkesi çerçevesinde, kamu haklarının aksine, özel haklardan herkes yararlanır. Bu haklardan yararlanmada kamu haklarına ilişkin anayasadaki düzenlemeden farklı olarak yabancılarla vatandaşlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu TMK 8. maddesinde insan kavramına vurgu yaparak her insanın hak ehliyeti olduğunu ve buna göre bütün insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşit olduklarını hükme bağlamaktadır. Görüldüğü üzere özel haklardan yararlanmada eşitlik ilkesi söz konusudur. Her özel hakkın karşısında kural olarak bir hukuki yükümlülük de yer almaktadır. Bu hukuki yükümlülük genel nitelikte bir yükümlülük olabileceği gibi, bir kişinin bir şeyi yapması, yapmaması ya da vermesi şeklinde de cereyan edebilir. Genel nitelikte hukuki yükümlülük açısından bir gerçek ya da tüzel kişinin mülkiyet hakkına müdahale etmeme yükümü örnek gösterilebilir. Bir talep hakkı söz konusu olduğunda da genellikle bir tarafın diğer tarafa karşı bir edimi yerine getirmek, bir şeyi vermek ya da bir şeyi yapmaktan kaçınmak yükümlülüğü doğabilecektir. Bir satış sözleşmesi söz konusu olduğunda, benzer şekilde, bir taraf satmış olduğu malı teslim etme yükümü altına girerken, diğer taraf da kendi edimi olan para borcunu ödemekle yükümlü olacaktır. Bir apartmanın sakinleri arasında hafta sonunda belirli saatler dışında gürültü yönünden tamirat yapılmaması konusunda bir sözleşme yapılmışsa, bu durumda da bir yapmama yükümlülüğü ortaya çıkar. Özel haklar da kamu hakları gibi çeşitli ayrımlara tabidir. Özel haklar mahiyetlerine, niteliklerine, konularına, kullanılmalarına, devredilebilmelerine ve amaçlarına göre çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadırlar. Özel haklar neye göre çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır? Genellik ilkesi çerçevesinde, kamu haklarının aksine, özel haklardan herkes yararlanır. Bu haklardan yararlanmada kamu haklarına ilişkin anayasadaki düzenlemeden farklı olarak yabancılarla vatandaşlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu TMK 8. maddesinde insan kavramına vurgu yaparak her insanın hak ehliyeti olduğunu ve buna göre bütün insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşit olduklarını hükme bağlamaktadır. Görüldüğü üzere özel haklardan yararlanmada eşitlik ilkesi söz konusudur. 5. Ünite, Hukuki İlişkiler ve Haklar 113. Özel haklar ile ilgili olarak daha kapsamlı bilgi edinebilmek için yararlı bir kaynak olarak Medeni Hukukun Temel Kavramları adlı kitaba bakabilirsiniz. Bilge Öztan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2012 mahiyetlerine, niteliklerine göre özel haklar, özel haklar ileri sürülebileceği çevre açısından mahiyetlerine, niteliklerine göre mutlak haklar ve nispi haklar olarak ikiye ayrılır. Mahiyetlerine göre hakların asıl ayrımı budur. Bu esas ayrımın yanı sıra mahiyetlerine göre hakları yararlanma haklan, iktidar hakları, birinci derecede haklar ve düzenleme haklan, tali haklar, ikinci derece hakları şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. Ancak bu ayrımda esas itibariyle mutlak haklar ve nispi haklar ayrımının içerisinde ifade edilebilir niteliktedir. Yararlanma haklan, mallar ve kişiler üzerinde iktidar temin eden haklardır. Diğer bir ifade ile kişinin belli bir konu, bir şey, bir kişi, bir fikir ürünü üzerinde etkide bulunabilmesini ifade eder. Bu haklar sahibine belirli bir davranıştan veya hukuki değerden yararlanma imkanı verirler. Yararlanma haklarından alacak haklan ve grup haklan sadece belli kişilere karşı ileri sürülebilirler. Bu yapıları itibariyle nispi haklar kategorisindedir. Yararlanma hakları arasında sayılan hakimiyet haklan ile kişilik haklan ise herkese karşı ileri sürülebildikleri için mutlak haklar kategorisinde sayılmaktadır. Düzenleme haklan sadece yararlanma haklarını etkileyen haklardır. Bu haklar kişiye özel bir takım yetkiler vererek bu haklara dayanarak kişinin kendisi ya da başkası için yararlanma hakkı kurma, değiştirme, sona erdirme imkanını elde etmesini sağlarlar. Bu haklar da yenilik doğuran haklar ve kudret yetkileri olarak iki gruba ayrılırlar. Yenilik doğuran haklar, tek taraflı bir irade açıklaması beyanı ile hukuki bir durumu yaratmakta, değiştirmekte ya da ortadan kaldırmaktadır. Kudret yetkileri ise bir kişiye, başkasının mal varlığını etkileyecek şekilde hukuki işlem yapmak yetkisini veren haklardır. Örneğin temsil, yararlanma hakları ne tür haklardır? Mutlak haklar ve nispi haklarla olan ilişkisi nedir? Özel haklar, ileri sürülebileceği çevre açısından, mahiyetlerine, niteliklerine göre mutlak haklar ve nispi haklar olarak ikiye ayrılır. Bu esas ayrımın yanı sıra mahiyetlerine göre hakları yararlanma hakları, iktidar hakları, birinci derecede haklar ve düzenleme haklan, tali haklar, ikinci derece hakları şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. Yararlanma haklan, mallar ve kişiler üzerinde iktidar temin eden haklardır. Düzenleme haklan sadece yararlanma haklarını etkileyen haklardır. Düzenleme hakları, yenilik doğuran haklar ve kudret yetkileri olarak iki gruba ayrılırlar. Özel haklar esasen mutlak haklar ve nispi arıza olarak ikiye ayrılır. Dikkat! Mutlak haklar, mutlak haklar, sahibine şahıslar, kişiler ile maddi ve gayri maddi, maddi olmayan, bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkes mutlak haklara uymak ve saygı göstermekle yükümlüdür. Mutlak haklar, hukuk düzeninin belirlediği sınırlar içinde kalmak suretiyle hakkın sahibi tarafından istenilen şekilde kullanılır. Esasen mutlak haklar, hak sahibinin kişi ve mal üzerinde tekel olarak sahip olduğu iktidar ve yetkileri ifa mutlak haklar, sahibine en geniş yetkileri sağlar ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Mutlak haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 114. Hukukun temel kavramları aynı haklar, maddi mallar üzerindeki mutlak haklar, sağladığı yetkinin sınırsız olup olmamasına göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı haklar olarak ikiye ayrılır. Sahibine en geniş yetki veren aynı hak olarak mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı sahibine malik denir. Malik eşyasını bir başkasına satabilir, bağışlayabilir yahut eşyasını terk ya da tahrip edebilir. Kaite-i irtifak hakları, taşınmaz yük ve rehin hakları, sınırlı aynı haklardandır. İrtifak hakları, başkasının mülkiyetinde olan bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren aynı haklardır. İrtifak hakları kendi aralarında aynı irtifak hakları, şahsi irtifak hakları ve karma irtifak hakları olmak üzere üçe ayrılır. D eder. Hak sahibi bu haklardan dilediği gibi yararlanır. Mutlak haklar yalnızca kamu yararı düşüncesiyle ve ancak kanunla sınırlanabilir. Mutlak haklar konularına göre iki grupta incelenebilir. Mallar üzerindeki mutlak haklar, hakimiyet hakları ve şahıslar üzerindeki mutlak haklar, kişilik hakları. Mallar üzerindeki mutlak haklar, mal hukuki anlamda, para ile ölçülebilen ve başkalarına devredilebilen şeyleri ifade eder. Mallar, maddi mallar ve maddi olmayan mallar, gayri maddi mallar olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki varlığı olan maddi mallara göre fiziki varlığı olmayan, genellikle fikir ve zeka ürünü olan eserler, heykel, resim, roman, şiir kitabı, roman, beste ve benzeri maddi olmayan mallardır. Bu ayrıma uygun olarak mutlak hakları da maddi mallar üzerindeki mutlak haklar ve maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar şeklinde ayrıma tabi tutmak mümkündür. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar, aynı haklar, maddi mallar, fiziki, cismani, varlığı olan, elle tutulup gözle görülebilen şeyleri ifade eder. Arsa, konut, kitap, otomobil, uçak, çamaşır makinesi, bilgisayar, elbise ve benzeri. Hukuk dilinde maddi mallara eşya denilmektedir. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara aynı haklar, eşya üzerindeki haklar da denir. Aynı haklar, sahibine tanıdığı yetkinin tam ve sınırsız olup olmamasına göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı haklar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Mülkiyet hakkı, sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynı hak mülkiyet hakkıdır. Diğer bir ifade ile sahibine en geniş yetki veren aynı hak olarak mülkiyet hakkı ortaya çıkmaktadır. Mülkiyet hakkına sahip olan malik, bu hakkın konusunu oluşturan eşyayı, hukuk düzeninin belirlediği sınırlar içinde kalmak kaydıyla dilediği gibi kullanabilir, ondan dilediği gibi yararlanabilir ve o eşya üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Gerçekten TMKM 683 hükmüne göre, bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Bu yönde malik eşyasını, örneğin bir başkasına satabilir, bağışlayabilir yahut onu terk ya da tahrip edebilir. Sonuç olarak mülkiyet hakkı, malike sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan yararlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini veren tam bir aynı hak niteliği taşımaktadır. Mülkiyet hakkı ile ilgili olarak daha kapsamlı bilgi edinebilmek için yararlı bir kaynak olarak Mülkiyet Hukuku adlı kitabı inceleyebilirsiniz. Fikret Eren, Ankara. Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım Anonim Şirketi, Sınırlı Aynı Haklar. Mülkiyet hakkının aksine bir kısım aynı haklar sahibine tam ve sınırsız yetkiler vermez. Bu tür aynı haklara sınırlı aynı haklar denilmektedir. Mülkiyet hakkının bünyesinde barındırdığı kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinden sadece bir kısmını hak sahibine tanır. Sınırlı aynı haklar, TMKM 779 ve de hak sahibine tanıdıkları yetkinin niteliğine göre irtifak haklan, taşınmaz yük ve rehin haklan olmak üzere üç gruba ayrılır. İrtifak hakları, başkasına ait, başkasının mülkiyetinde olan bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren aynı haklardır. İrtifak hakları bir başka kişinin para ile ölçülebilen hak ve borçlarının bütününü ifade eden mal varlığı. Mal 5. Nite, hukuki ilişkiler ve haklar 115. Melek, üzerindeki bir yükümü ifade eder. Bir eşyanın maliki, bu eşyası üzerinde bir irtifak hakkının tesis edilmiş olması halinde, sahip olduğu mülkiyet hakkının kendisine bahşetmiş olduğu yetkilerden bazılarının irtifak hakkı sahibi tarafından kullanılmasına katlanmak yahut bu hakları kullanmaktan sakınmak mecburiyetinde kalır. Böyle bir durumda malikin üzerinde genellikle tasarrufta bulunabilme yetkisini içeren çıplak mülkiyet kalır. İrtifak hakları kendi aralarında aynı irtifak haklan, şahsi irtifak haklan ve karma irtifak haklan olmak üzere üçe ayrılır. Aynı irtifak haklan, genellikle iki taşınmazdan birinin diğeri üzerinde haiz olduğu hak şeklinde ortaya çıkar. Hak sahibi olan taşınmaza hakim taşınmaz Üzerine külfet yüklenmiş taşınmaza da yükümlü taşınmaz denir. TMK 779. maddede taşınmaz lehine irtifak hakkı. Taşınmaz lehine irtifak hakkı. Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikine mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar şeklinde tanımlanmıştır. Taşınmazın el değiştirmesi, geçerli bir şekilde kurulmuş olan irtifak hakkı üzerinde bir tesir icra etmez. Bir taşınmaz üzerinde diğer taşınmaz lehine kurulmuş olan geçit hakkı, aynı bir irtifak hakkı niteliği taşır. TMKM 747 M 838 Şahsi irtifak haklan, bir mal üzerinde kişiler lehine kurulur. Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen ve hak sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi veren intifa hakkı. TMKM 794 ya da bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisini veren oturma hakkı. TMKM 823 Şahsi irtifak haklarına örnek olarak verilebilir. Karma irtifak haklan ise bir taşınmaz lehine veya belli bir kişi lehine kurulabilen irtifak haklarıdır. Başkasına ait bir arazinin altında, örneğin mahzen veya üstünde, örneğin bina, inşaat yapma yetkisi veren üst hakkı. TMKM 726 M 826 Başka birisinin taşınmazında çıkan sulardan yararlanma hakkı veren kaynak hakkı. TMKM 756 M 837 da karma irtifak hakları arasında yer alırlar. İrtifak haklarının türleri nelerdir? Her bir tür için örnek veriniz. Taşınmaz yükü. Bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla yükümlü kılınmasıdır. TMKM 839 Rehin haklan, güvence teşkil eden haklardır. Rehin hakkı sahibine, alacağını borçlusundan alamaması halinde rehin verilmiş olan şeyi sattırıp paraya çevirmek yoluyla alacağını tahsil etmek yetkisini veren bir sınırlı aynı haktır. Hakkın konusunu teşkil eden eşyanın taşınır veya taşınmaz olmasına göre rehin taşınır rehne. TMKM 939 ve taşınmaz rehne. TMKM 850 ve olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınır rehninin türleri yoksa da taşınmaz rehninin 3 türü vardır. Bunlar, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedidir. İrtifak haklarıyla taşınmaz yükü ve taşınmaz rehne ancak taşınmazlar üzerinde kurulabilir ve tapu siciline tescil ile geçerlilik kazanabilir. Taşınmazın el değiştirmesi, o taşınmaz üzerinde geçerli bir şekilde kurulmuş olan irtifak hakkını etkilemez. Sıra sizde taşınmaz rehninin türleri. İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedidir. Rehin hakkı sahibine, alacağını borçlusundan alamaması halinde rehin verilmiş olan şati, j'yi sattırıp paraya çevirmek yoluyla alacağını tahsil etmek yetkisini veren bir sınırlı aynı haktır. Dikkat! 116 Hukukun temel kavramları insan zeka, düşünce ve iradesinin ürünü olan eserler maddi olmayan malları oluşturur. Eser sahiplerinin yaratmış oldukları fikir ve sanat eserleri üzerinde mali ve manevi hakları bulunur. Mali haklar, o eseri çoğaltmak, yaymak ve satmak gibi yetkileri bünyesinde barındırır. Manevi haklar, eserin kamuya sunulması, eserde yapımcısının adının yazılması, eserde değişiklikler yapılabilmesi gibi yetkileri içerir. Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar, maddi olmayan mallar insan zeka, düşünce ve iradesinin ürünü olan eserlerdir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser, sahibinin hususiyetlerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. M. 1B. A. Bendi. Bir yazarın romanı, hikayesi ya da tiyatro eseri, bir bilim adamının yazdığı bilimsel kitap, bir şairin şiir kitabı, bir heykeltıraş heykeli, Bir bestecinin bestesi, bir ressamın yaptığı resim ya da bir sinema filmi bu eserlere örnek verilebilir. Kanuna göre, fikir ve sanat eserleri üzerinde, onların yaratıcısı olan eser sahiplerinin mali ve manevi olmak üzere iki tür menfaati korunur. Mali haklar, o eseri çoğaltmak, yaymak ve satmak gibi yetkileri bünyesinde barındırırken, manevi haklar, eserin kamuya sunulması, eserde yapımcısının adının yazılması, eserde değişiklikler yapılabilmesi gibi yetkileri içerir. Eser sahibinin ortaya çıkardığı eser üzerindeki mali, parasal ve manevi nitelikteki hakları mutlak nitelik taşıdıklar için herkese karşı ileri sürülebilirler. Fikri ve edebi eserler üzerindeki haklar 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ile düzenlenmiş ve korunmuştur. 7.6.1995 tarih ve 4410 sayılı kanunla kapsamı genişletilmiş olan kanun, 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı ve 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı kanunlarla önemli değişikliklere uğramış ve eser sahiplerinin yanı sıra bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ve ayrıca radyo ve televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki mali ve manevi hakları da belirlenerek korunmuştur. Eseri meydana getiren kişinin ortaya çıkardığı fikri eserlerin yanı sıra sanayi eserler de bulunmaktadır. Sanayi, endüstriyel eserler üzerindeki haklar halen 1995 yılında çıkarılmış olan 551 sayılı patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname ile korunmaktadır. Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent veya faydalı model belgesi verilerek korunmaktadır. Patent, buluşu meydana getirmiş kişiye belirli bir süre için ondan kendisinin veya haleflerinin yararlanması hakkını sağlar. Buluş yapan kişinin sahip olduğu bu hakka buluş hakkı denilmektedir. Maddi varlığı olmayan mallar arasında markalar da bulunmaktadır. 1995 yılında çıkarılmış olan 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiş olan marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermektedir. Markalarda patentler gibi Türk Patent Enstitüsü'nce tutulan ilgili sicile tescil edilir. Bu sanayi eserler dışında, endüstriyel tasarımlar 1995 yılında çıkarılmış olan 554 sayılı kanun hükmünde kararname, coğrafi işaretlerde yine aynı yıl çıkarılan 555 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince Türk Patent Enstitüsü'nce tutulan ilgili sicillere tescil edilirler. DKK-ATTM marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermektedir. 5. Ünite, Hukuki İlişkiler ve Haklar 117 Patent, Marka, Endüstriyel Tasarımlar, Coğrafi İşaretler ile ilgili değişik bilgilere www.turk-patent.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Maddi olmayan mallar nelerdir? Şahıslar, kişiler, üzerindeki mutlak haklar, şahıslar üzerindeki mutlak haklar. Hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak haklar ve başkalarının şahsiyeti üzerindeki mutlak haklar olmak üzere ikiye ayrılır. İnternet sıra sizde 8 hak sahibinin kendi şahsiyeti, kişiliği üzerindeki mutlak haklar bir insanın maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklara şahsiyet, kişilik hakları denilmektedir. Anayasa ile de kamusal haklar arasında güvenceye alınmış olan kişilik hakları, hakkın süjesi olan insanın maddi varlığını ve bu varlığı oluşturan tüm unsurları korumaya yarar. Kişiliği oluşturan unsurlar: vücut tamlığı, şeref ve haysiyet, aile ve itibarı, isim ve benzeri şeylerdir. TBKM 23 hükmü gereğince, kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. Kişiliği oluşturan unsurlar: vücut tamlığı, şeref ve haysiyet, aile ve itibarı, isim ve benzeri şeylerdir. Türk Medeni Kanunu'na göre, kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. Şahsiyet, kişilik, hakları, bir insanın maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklara denir. Dikkat: başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak haklar modern hukuk anlayışında kişiler hakkın konusu değil, ancak sahibi olabilecekleri için başkalarının kişiliği üzerindeki haklar istisnai nitelik taşırlar. Özellikle küçük olanları, akıl yönünden zayıf durumda bulunanları sadece koruma amacıyla bu kişiler üzerinde bir başka kimsenin hak sahibi olmasına hukuk düzenince müsaade edilmektedir. Bunlar, anne ve babanın henüz ergin olmayan çocukları üzerindeki yetkilerini ifade eden velayet hakkı, velayet altında bulunmayan küçüğe veya kendisinde kısıtlama sebeplerinden birisi mevcut olan kişiye, mahkeme kararı ile vasi tayin edilen vesayet kurumu ve aynı çatı altında oturan kişilerin çıkarlarını koruma ve iyiliklerini gerçekleştirme ve ev düzenini sağlama konusunda bazı yetkileri bulunan ev başkanıdır. Başkalarının kişiliği üzerindeki haklar istisnai nitelik taşırlar. Hukuk düzenince, özellikle küçük olanları, akıl yönünden zayıf durumda bulunanları koruma gerekliliğinden yola çıkarak bu kişiler üzerinde bir başka kimsenin hak sahibi olmasına müsaade edilmektedir. Dikkat: nisbi haklar yalnız hukuki işleme veya ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Nisbi haklar, mutlak hakların aksine herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Diğer bir ifade ile, nisbi haklar birbiri ile belli bir ilişki içinde olan iki kişi arasında mevcut olur. Bu haklar belirli kişilerden belirli davranışlarda bulunmalarını isteyebilen iktidar haklarıdır. Nisbi haklar alacak hakları ve grup haklarından meydana gelmektedir. Nisbi haklar, mutlak hakların aksine herkese karşı değil, ancak belirli kişilere karşı ileri sürülebilir. 118. Hukukun temel kavramları: borç ilişkisinin kaynağı, hukuki işlemler, haksız fiiller, hukuka aykırı fiiller, sebepsiz zenginleşmedir. Hukuki işlem, bir ya da birden çok kişinin hukuki bir sonuç yaratmak üzere irade açıklamasında bulunmasıyla meydana gelir. Taraflarının sayısına göre tek taraflı hukuki işlem, örneğin vasiyetname, ya da çok taraflı hukuki işlem, örneğin sözleşmeler, söz konusu olabilir. Sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasıyla, başka bir deyişle, tarafların karşılıklı rızalarının uyuşmasıyla kurulurlar. Sebepsiz zenginleşme, bir kimsenin mal varlığının, haklı bir neden olmaksızın, diğer bir kimsenin mal varlığının aleyhine çoğalmasıdır. Güçlendirilmiş alacak hakları, tapu kütüğüne şerh verilmesi şartı aranarak, sadece işlemin tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesi imkanı getirilmiş, sınırlı olarak kanunda açıkça düzenlenmiş olan haklardır. Nisbi haklar, özellikle borç ilişkilerinden meydana gelir ve alacaklıya, hak sahibine, karşısındaki kişiden, borçludan, belirli bir davranışta bulunmasını, bir şey vermesini, bir şey yapmasını veya bir şey yapmamasını, bir şey yapmaktan kaçınmasını, istemek yetkisini verirler. Alacak haklan kendi içinde alelade alacak haklan ve güçlendirilmiş, etkisi kuvvetlendirilmiş, alacak haklan olarak ikiye ayrılır. alelade alacak hakları. Bu haklar, borçlar hukukundan, tüzel kişilere ilişkin hukuktan, aile, miras ve eşya hukukundan ortaya çıkabilir. Borçlar hukukunda düzenlenmiş olan alacak haklarının kaynağını genellikle bir borç ilişkisi teşkil eder. Bu borç ilişkisinde alacaklı, borçludan belli bir davranış ya da edimde bulunmasını talep etmek hakkını haizdir. Bu iki kişi arasındaki borç ilişkisi ya hukuki işlemlerden veya haksız fiillerden, hukuka aykırı fiillerden yahut sebepsiz zenginleşmeden doğabilir. Hukuki işlem, hukuki bir sonuç yaratmak üzere irade açıklamasında bulunmayı ifade eder. Hukuki işlemler tarafları bakımından tek taraflı hukuki işlemler ve çok taraflı hukuki işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı hukuki işlemlerde bir kişinin sadece kendi iradesini açıklaması ile hukuki işlem meydana gelmektedir. Kanunun aradığı şekle uygun olarak vasiyet yapılması, bir kişinin hayır amaçlı malını vakfederek vakıf kurması gibi çok taraflı hukuki işlemler ise tek kişinin değil birden fazla kişinin iradelerini açıklamalarıyla meydana gelebilen hukuki işlemleri ifade eder. Bu tür hukuki işlemlerin uygulamadaki en tipik örneğini karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan sözleşmeler, akit, mukavele teşkil etmektedir. Örneğin, kira sözleşmesi. Kiracı kirasını ödemediği takdirde, kiralayan bu kira borcunu ödemesini sadece kiracıdan isteyebilecektir. Nisbi haklar, hukuk düzeninin izin vermediği, hukuka aykırı zarar verici fiiller, haksız fiillerden de doğabilirler. Örneğin, bir kişinin dükkanına zarar vermek, bir arabaya çarpmak, bir insanı yaralamak ya da öldürmek gibi nisbi haklar, bir kişinin mal varlığının başka bir kişinin mal varlığı aleyhine çoğaldığı sebepsiz zenginleşmeden de doğabilir. Tüzel kişiler bakımından da örneğin dernek üyeliği söz konusu olduğunda, üye ile tüzel kişi arasındaki hukuki ilişkiden üye lehine doğan üyelik hakları, grup hakları da nisbi niteliktedir. Zira bu tür dernek faaliyetine, yönetimine katılma, tesislerden yararlanma gibi haklar sadece derneğe karşı ileri sürülebilecektir. Aile hukukunda da özellikle eşlerin birbirlerine karşı sahip oldukları aile hukukundan doğan alacak hakları da nisbi niteliktedir. Örneğin, evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar diyerek evlilikte eşlere yükümlülük getiren TMKM 185 hükmü, miras hukukunda da nisbi haklardan bahsedilir. Bu tür haklar miras hukukunda sadece mirasçılara karşı ileri sürülebilir. Örneğin kendi lehine muayyen mal vasiyeti yapılmış bir kişi, bu hakkını bunu yapan kişinin sadece mirası reddetmemiş mirasçılarına karşı ileri sürebilir. Eşya hukukunda da iki kişi arasında yapılmış bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde de kendisine taşınmazın devredileceği vaadinde bulunan kişi tarafından ancak vaatte bulunan diğer tarafa karşı ileri sürülebilir. Güçlendirilmiş alacak haklan, etkisi kuvvetlendirilmiş alacak hakları. Bu tür alacak haklarında kanun koyucuya alacak hakkının etkisini daha fazla kuvvetlendirme imkanı tanınmaktadır. Bir kısım alacak hakları için tapu gütüğüne 16. ayrımın sonu.